Ayrım 61 sayfa 820. Sonra göğsündeki sertifikayı ve kolundaki pazı bende işaret etti. Ardından 5 parmağını birden açıp Yintong'a doğru sallamaya başladı. Çantasından bir ceza fişi çıkarıp Yintong'a uzattı. Ulu orta işlemenin cezası 5 yuan'dır. Bu fiş vergi beyannamesi için kullanılamaz. Yintong ceplerine vurup iki elini de açıp kadına doğru uzattı. Ama kadının demir gibi sert yüzünde herhangi bir uzlaşma belirtisi yoktu. Yintong hemen iki elini birbirine kavuşturup kadının önünde saygıyla eğildi. Ardından da hemen elini yumruk yapıp başına vurdu. Bu pişmanım, bir daha yapmam demekti. Kadın Yintong'un gösterisini soğuk bir bakışla izliyordu. Yintong çoktan affedildiğini düşünüp tam duvarın kenarından sıvışacakken yaşlı kadın önüne geçiverdi. Atak hangi yönden gelirse gelsin yaşlı kadın hemen orada bitip Yintong'un önünü kesiyor, ardından da elini uzatıyordu. Yintong ceplerini işaret edip kadının isterse kendisini arayabileceğini ima etti. Kadın aramam anlamında başını salladı iki yana. Aramıyordu ama elini de bir türlü geri çekmiyordu Yintong'un gözü önünden. Yintong yaşlı kadını var gücüyle itip karanlık duvar boyunca koşmaya başladı. Arkasından kimse bağırmıyordu ama teneke bir düdüğün sesini duydu. Gece geç saatlerde güneydoğudan esen nemli ve soğuk bir rüzgar Yintong'un vücudunu yılan derisi gibi sardı. Yintong şehrin içinde bir oraya bir buraya koşuşturmuş ama sonunda yine gece pazarına dönmüştü. Satıcılar tezgahlarını çoktan toplamıştı. Kırmızı fenerlerde söndürülmüş olduğunda sadece sokak lambasının zayıf ışığı aydınlatıyordu kuş tüyü ve yılan derisi kaplı caddeyi. Birkaç çöpçü caddeyi süpürüyordu. Küçük bir serseri grubu yumruk tekme kavga ediyordu. Kavga ederlerken bile sessizlik ilkesini koruyorlardı. Yintong'u fark ettiklerinde kavga etmeyi bırakıp hep birlikte ona bakmaya başladılar. Yintong, kavga eden serserilerin arasında en kahramanca mücadele verenin daha akşam üzeri sadaka verdiği sakat genç olduğunu görünce çok şaşırdı. Sakat genç birdenbire iki sağlıklı bacağa kavuşmuştu. Minlerinin ve yürümek için kullandığı iki taburenin yerinde yerler esiyordu. Yintong birden kahroldu. Bu kadar yumuşak kalpte olduğu için küfretti kendi kendine. Ama aynı zamanda bu gencin şeytani kurnazlığının çok sevimli olduğunu da düşündü. Serseri çetesindekiler birbirlerini süzdü. Liderleri olan sakat genç gözünü kırpınca hepsi birden Yintong'un üzerine çullanıp onu yere serdi. Yintong'un takım elbisesini, kravatını, deri ayakkabıları, neredeyse her şeyini alıp onu sadece donuna bıraktılar. Ardından bir ıslık sesi duyar duymaz okyanusa salınan balıklar gibi arkalarında hiçbir iz bırakmadan kayboldular. Yintong yarı çıplak ve yalın ayak bir halde karanlık sokaklarda o serseri çetesini aramaya koyuldu. Bu sırada sessizlik kuralını düşünecek hali kalmamıştı. Bir an yüksek sesle küfrediyor, hemen ardından feryat filan bağırıyordu. Yerdeki kırık tuğla ve kiremit parçaları saunadan sonra iyice yumuşamış ayak tabanlarına batıyordu. Gecenin dondurucu soğuğu Taylandlı kız tarafından masaj yapılmış hassas derisini kesiyordu. Bu sırada hayatını zaten cehennemde geçirmiş olan birinin cehennemin acılarını gerçekten hissetmediğinin farkına vardı. Cehennemin acılarını gerçekten hissedebilecek olanlar tüm hayatlarını sadece cennette geçirmiş olanlardı. Kendini şimdi cehennemin en dibine düşmüş hissediyordu. Felaketin dibine vurmuştu resmen. Saunanın o derisini yakan sıcak sularını hatırlayınca soğuğun şimdi iliklerine kadar işlediğini duyumsadı. Tek memeli ihtiyar cinle geçirdiği tutku dolu günlerde çırılçıplak olduğunu hatırladı birden. Ama bu mutlu bir çıplaklıktı. Peki şimdi buna ne demeli? Gecenin ortasında 1 metre 80 santimlik bir zombi olarak dolanıp durdu sokaklarda. Belediye köpek beslemeyi yasaklayınca bir düzineden fazla köpek sahipleri tarafından sokağa atılmıştı. Aralarında yüzlerinde bir faşist gibi vahşi ifade taşıyan siyah Alman kurt köpekleri, aslan yelili Tibet mastifleri, domuz bağırsağı gibi sarkık derili Çin şarpileri ve diğer meşhur kırma köpek türleri de vardı. Bu köpekler bir yerli ve yabancı ortaklığı kurup sürü halinde dolaşıyordu. Çöplükleri de kendi evleri haline getirmişlerdi. Bazen karınları öyle dolu oluyordu ki osuruklarıyla havayı zehirliyorlar, bazen de öyle aç kalıyorlardı ki neredeyse sürünerek hareket ediyorlardı. Köpeklerle belediyenin çevre koruma bürosunun köpek toplayıcıları arasında büyük bir düşmanlık vardı. Yintong yakın bir zamanda köpek toplayıcıların şefi olan Zhang Huachang'ın oğlunun vahşi bir köpek sürüsü tarafından anaokulundaki yüzlerce çocuğun arasından özenle seçilip kaçırıldığını ve sonra da yenildiğini duymuştu. O sırada bir grup çocuk çocuk parkında oyun oynuyormuş. Zhang Huachang'ın oğlu da bir atlı kılıcının üzerindeymiş. Siyah bir kurt köpeği yüksek zincirli bir köprünün üzerinden bir kartal gibi atlayıp tam da o zavallı çocuğun oturduğu yerin üstüne inivermiş. İndiği gibi bir ısırışta çocuğu ensesinden kapıvermiş. Bu sırada rengarenk bir tüy paletine sahip, hiçbiri birbirine benzemeyen onlarca kırma köpek liderlerine destek olmak için pusu kurdukları yerden fırlayıvermiş. Köpekler hiç aceleleri yokmuş gibi neredeyse salınarak geçivermiş tahta bir kuş gibi donmuş kalmış olan anaokulu öğretmenlerinin önünden çocuğu sürükleyerek. O zamanlar meşhur bir şahsiyet olan Tek Boynuzlu At yerel bir televizyon kanalındaki programında bu karmaşık ve korkunç olay hakkında bir seri rapor sunmuştu. Olay, Tek Boynuzlu At'ın bunları yapanların harika bir makyaj çalışması sonucu köpek kılığına girmiş olan halk düşmanlarına bağlamasıyla kapanmıştı. O zamanlar giyim kuşumu düzgün ve krallar gibi yemek yiyen Shangguan Yintong bu olay üzerinde hiç düşünmemiş, haber bir kulağından girip öbür kulağından çıkmıştı. Ama şimdi bunu düşünmekten başka bir şey gelmiyordu elinden. Belediye şehrini sev, bu ay temiz tut kampanyası başlatmış olduğundan çöpler artık çok özenle temizleniyordu. Ve köpekler de kendilerini açlık sınırına kadar sürmüşlerdi. Bir deri bir kemik kalıp. Köpek toplama ekipleri son zamanlarda yurt dışından ithal lazer nişangahlı otomatik tüfeklere sahip olduğundan köpekler gün boyu kanalizasyonlara saklanıp kafalarını bile çıkarmaya cesaret edemiyorlar. Yiyecek avlamak için sadece geceleri dışarıya çıkabiliyorlardı. Ve Eva Mobilya mağazasının bir deri kanepesini parçalayıp yemişlerdi çoktan. Yintong o çıplak beyaz etiyle çok tehlikeli bir durumdaydı. Yuvarlak kafalı, gözlerini kocaman açmış, baştan aşağı siyah tüylerle kaplı Tibet mastifini görünce, kültür devrimi sırasında dahi propagandacı Tek Boynuzlu At'ın ortaya çıkardığı bir raporu hatırladı. Güvenilir kaynaklardan alınan bilgiye göre bu Tibet mastifi aslında köpek derisine bürünmüş Tibetli azılı bir suçlu olan Zhang Xiao'dur. Dikkatle bakınca sanki gerçekten köpek derisine bürünmüş bir adam görür gibi oldu. Birden telaşla onun önünde saygıyla eğilip bir yandan da Zhang Xiao abi, Zhang Xiao abi, sizinle bir alıp veremediğim yok. İleride de olsun istemem. Ben masum bir adamım. Meme ucuna olan tutkum dışında başka hiçbir kötülüğüm yok. Ne olur canımı bağışlayın diye yalvarmaya başladı. Mastif yumruk büyüklüğündeki patilerini yere basa basa Yintong'a doğru ilerledi. Tüylü ve kalın dudaklarını aralayıp pırıl pırıl parlayan beyaz dişlerini göstererek gök gürültüsünü andıran bir şekilde kükredi. Arkasında birbirlerine ikiz gibi benzeyen iki kurt köpeği vardı. Mastif'in korumalarıymış gibi biri sağında diğeri de solunda duruyordu. Köpeklerin dar ve uzun yüzlerinde sinsi ve şeytani bir ifade vardı. Onların arkasında da her cinsten karışık bir köpek çetesi geliyordu. Bir kediden daha küçük, sivri kulaklı ve kuyruğu tüysüz bir köpekçik şirin bir kız çocuğu gibi hav hav diye havlayıverdi. Çok keskin ama kulağa hiç de hoş gelmeyen bir sesi vardı. Çünkü sesi küçük bir kız çocuğu masumiyeti yerine birazdan dövüşmeye hazır bir köpek kibri taşıyordu. Mastif kafasını sallayarak iki kere kükredi ürkütücü bir sesle. Bu gerçek köpeklerden oluşan korkunç hayvan çetesi en kötü insandan bile 10 kat daha vahşiydi. Tek boynuzlu at meğer düpedüz saçmalıyormuş. Yintong böyle bir durumda bile tek boynuzlu atı eleştirmeyi unutmadı. Adam kitle iletişim araçlarını halkı yanlış şekilde bilgilendirmek için kullanıyordu. Köpekler saldırmaya hazırdı artık. Sırtlarındaki tüyler kuru sazlar gibi havaya dikilmişti. Yintong yere eğilip iki siyah büyük taş parçası alıp birkaç adım geriye çekildi. Tam ardında dönüp koşarak kaçmaya başlayacaktı ki birden kuş çağından öğrendiği bir şeyi hatırladı. Vahşi bir hayvanla yüz yüze geldiğinde yapabileceğin en kötü şey koşmaktır. İnsan iki bacaklıdır. Ne kadar hızlı koşarsan koş, dört bacaklı bir hayvandan daha hızlı koşamazsın. Yapmam gereken tek şey gözlerini kocaman açıp o vahşi hayvanla göz göze gelmektir. Kuşçuğan o siyah ayıyla güreşirken hayvanla bir bakma yarışmasına girmiş, ayıya öyle bir bakmış ki koca ayı sanki evde kalmış bir kız kurusu gibi başını utançla önüne eğmiş. Aman tanrım, ben bu canavarın gözlerine bakmaya bile cesaret edemiyorum. Bunlar göz değil, sanki alev alev yanan iki göktaşı. Daha ilk bakışta bacaklarım hemen titremeye başladı. Hareket etmemeliyim ama sırtımdan sanki güneşte kalmış bir buz parçası gibi ter dökülüyor. Kıçımın arası ve bacaklarımın arasındaki o şey yapış yapış oldu bile. Sanki omurgam eridi de üzerlerine damlıyor. Yintong belki sırtımı bir şeye yaslarım umuduyla gerilemeye başladı. Belki bir duvara ya da bir ağaca. Köpekler de yavaş yavaş ona doğru ilerliyordu. Önlerinde duran bu büyük beyaz et parçasının çoktan sinir krizinin eşiğinde olduğundan ve birazdan felç geçirip yere yığılacağından çok emindiler. Yindong geri geri giderken adımları bocalamaya başlamıştı bile. Bacakları lastik gibi yumuşamıştı. Belden yukarısı sallanıyordu. Ellerindeki taş parçaları düşmek üzereydi. Altına da işemişti çoktan. Hadi biraz daha geriye git. Gitsene. Şu arkandaki merdivene kadar. Orada takılıp yere düşünce üzerine atlayıp afiyetle sindireceğiz seni. Yintong'un gözlerinin önüne bir perde çekildi. Taşlar elinden düşüverdi. Dünyevi dertlerinin birazdan sona ereceğini düşündü. Ama şimdiye kadar hayatının bir gün bir köpeğin midesine son bulacağını aklının ucundan bile geçirmemişti. İyice yorgun düşmüştü. Birden annesini düşündü. Ardından ihtiyacını düşündü. O istediği erkeği elde edebilecek ve tek bir memesi var diye hiçbir erkek tarafından reddedilemeyecek kadın. Başka şeyler düşünemeyecek kadar tembel ve yorgun hissediyordu. Merdivene oturduğu zaman tek istediği şey köpeklerin kendini hızlı bir şekilde yiyip bitirmeleriydi. Geride bir bacağının ya da onun gibi başka bir şeyin kalmasını istemiyordu hiç. Ardında hiçbir iz kalmasını istemiyordu. Kanının son damlasına kadar yalasınlardı. Shanghai Tong'un ortadan kaybolması bir sır olsundu. Aniden mucizevi bir şekilde ortaya sıçrayan sarı bir buzağı Yintong'u kurtaran günah keçisi oldu. Buzağı yakınlardaki bir kasaptan kaçmış olmalıydı. Buzağı iyi beslenmekten iyice şişmanlamıştı. Derisi yağlı yağlı parlıyordu. Sırtındaki tüyler ipek gibiydi. Eti de doğal olarak Yintong'dan daha lezzetli olmalıydı. Taze bir balık varken kim bayatını yemek ister ki? Mis gibi bir güvercin dururken kart bir horozu kim yemek ister? Köpekler de insanlar gibi düşünüyor olacak. Besili buzağı gören köpekler Yintong'u unutuverdiler hemen. Yintong korkudan aptala dönen sarı buzağının başını bir o yana bir bu yana sallayarak köpek sürüsünün içine doğru koşturduğunu gördü. Tibet mastifi sıçradığı gibi buzağının boynuna geçirdi dişlerini. Buzağı acı bir böğürtüyle yana devrildi. İki kurt köpeği öne fırlayıp hayvanın karnını birkaç saniye içinde parçalayıverdi. Sürüdeki diğer köpekler de aralarına katılınca buzağının vücudu bir anda havalandı sanki. Bütün uzuvlarının parçaları ayrılması birkaç saniye bile sürmedi. Karanlığın içinden birkaç adam fırlayıverdi sinsice. Loş bir ışığın altında ellerindeki yağlı ve kararmış paraları saymaya başladılar. Yintong bu adamların sığır hırsızı olduğunu anladı hemen. İşleri çiftçilerin sığırlarını çalmaktı. Çaldıkları sığırları şehirdeki kasaplara ucuza satıyorlardı. Çiftçiler bu adamlardan iliklerine kadar nefret ederdi. Yakaladıklarının burunlarını keserlerdi ceza olarak ama hepsi yakalanamıyordu işte. Tek boynuzlu at geçen sene şehirde olan sansasyonel haberleri rapor ederken yakalandıktan sonra burnu kesilen bir Yavuz hırsızın mahkemeye gidip burnunu kesen iki çiftçiyi dava ettiğini söylemişti. Dava şöyle sonuçlanmıştı. Sığır hırsızı 3 yıl kürek cezasına çarptırılmıştı. Onun burnunu kesen çiftçiler de 3 yıl kürek cezasına çarptırılmıştı. Bu sanki falakaya yatırılıp 30 sopayla paçayı kurtarmış kadar hafif görünen karara kızan çiftçiler durmadan sövüp saymış. Hatta içlerinden taşaklı birkaç tanesi sığırları çalınmış, düzinlerce çiftçiyi ayaklandırıp mahkeme kapısı önünde oturma eylemi düzenlemişti. Oturma eyleminin ilk gününde onları kimse dikkate almadı. Grubun lideri Wang Jai da bir baltayla mahkemenin tabelasını parçaladı. Pervasız bir adam olan Li Chenglong mahkeme binasına dalıp hemen girişte duran 3 metre yüksekliğinde ve 6 metre genişliğindeki devasa aynayı bir tuğla parçasıyla tuzla bezetti. Wang Jaida ve Li Chenglong olay yerinde kelepçelendi ve bir ay sonra ikisi de 6 yıl kürek cezasına çarptırıldı. Paraları saymakla meşgul olan sığır hırsızlarından ikisinin burnu kesikti. Bu burnu kesik olan sığır hırsızları çok vahşi olur. Ellerinde paralarla gündüz gözü insanın evine girip sığırını alıverirler elinden. Onları durdurmaya cesaret edenlere de şöyle derler. Gel gel gel, yüzümün yarısı gitmiş zaten. Ha ölmüşüm ha yaşamışım, artık bir farkı yok. Bir kişi öldürünce ne kârdayım ne zararda. Ama iki kişi öldürünce biri cepte sayılır. Gökteki babamız kim bunların önüne çıkmaya cesaret edebilir? Sığır hırsızların hepsi iyi dövüşür. Kolları kaslı ve güçlüdür. Palalarını çok hızlı kullanırlar. O palaları Queen Hanedanı'nın sonlarına doğru meşhur demirci ustası Shanguan Dou dökmüştür. Fırında iyice körüklemiştir. O palalar yumuşakmış, sertmiş dinlemez, her şeyi kolayca kesebilir. Şöyle bir sallasalar iri bir dana ikiye bölünür. Sadece dana mı? Pamuk kurtları iki dönümlük mavunu yediği zaman kooperatiften bir ton sahte gübre alıp köyün büyükleri tarafından şantaj yapılan o adamı düşünün hele bir. Gidip rapor et. Gökteki babamız. Aman düşman başına. Rapor etmezsem alt tarafı bir buzağa kaybolacak. Rapor edersem iki tane. İlçe karakolu savunma ekibinden hepsi gerçekten iyi çocuklar olan birkaç adam göndermişti. Hepsi adam öldürmek ve kundakçılıkla yargılandıktan sonra salıverilmişti afla. Onlarla o sığır hırsızlarının yolu bir aslında. Hırsızlar sığır çalıyor, onlar da avantalarını yiyordu. Hadi ne duruyorsun, gidip rapor et. İyi tamam, onlar nasılsa istediklerini yapıyor. Gökten kızarmış tavuk düşecek başlarına. Hepsi göz kırpıp duruyor. Ağızları bal tükürmüşler gibi tatlı. Amca, ineğini mi kaybettin? Şu burnu kesik arsızlar yok mu? Kokuşmuş serseriler, orospu çocukları. Pamuk kurdu ilaçlamakta, sığır hırsızı yakalamakta bitmez. Amca, şöyle bir bak. Bir grup adam her gün tavşan gibi işe koşturup durmaktan iğne gibi kaldık. Halimiz mi var hırsız yakalamaya? Önce bize kalacak bir yer ayarla da gidip tıkınalım biraz. Bilirsin, aç ayı oynamaz. Ancak karnımız doyduktan sonra senin işinin çaresine bakarız. Yürüyün bakalım. Karşınızdaki kapı 5 altın yıldız lokantası. Orada iyi dana güveç yaparlar. Kokla bak. Rüzgar kokusunu buraya kadar getiriyor. Yiyin ama fazla da doyurmayın karnınıza. 10 tane fıçı bira kapayım ben. Anasını sattığımın mutlu olunca fıçı bira içiyorum. Şişesi 8 yuan. 88 fen. Şöyle diyeyim istersen. Zengiz, zengiz, zengiz, zengiz, zengiz. Zengiz, zengiz. Ne zengini? Akıl zengini. Delirdim galiba. Dosyalama ücreti, kişi ücreti, devlet yardım ücreti, seyahat masrafları, gece mesaisi. Artık ne kadar masraf varsa hepsini sen söyleyeceksin. Ve sen ödeyeceksin. Bak yere diz çöküyorum, bu iğneyi istemiyorum, oldu mu? Olmaz. Bu karakolun şanına leke sürer. Seninle oyun mu oynuyoruz burada? Dava açmasam da olur. Al bu parayı, para çekme masrafı 1000 yuan. Öyle ya, ineğimi kaybettim demeyeceksin. Bırak ineği, karının çocuğunu kaybetsen bile gidip de mahkemeye başvurmayacaksın. Harbiden bu asayiş bürosu ne işe yarar gerçekten? Onların bahsi geçtiğinde bile başı uyuşmaya başlıyor halkın. Şangvan Yintong'un kafası yine allak bullak olmuştu. Bir sürü gereksiz eski bilgi, elmalarla armutları ayırmak lazım. 100 yıldır, 1000 yıldır hep aynı terane. Arap saçına döndük. Yintong bu burnu kesik sığır hırsızların sıvışacağını düşünmüştü. Onların da bu düşünce bataklığına gireceğini nereden bilsin? Neyse ki hırsızlardan biri palasını ona doğru sallayarak ''Neye bakıyorsun lan sen?'' diye vızıldadı. ''Amca, amcacığım ben körüm. Hiçbir şey görmedim, hiçbir şey görmedim.'' diye cevapladı onu Yintong. Sığır hırsızı ''Hadi yaylan seni sefil dilenci.'' dedi. Yintong apar topar koşmaya başladı. Bir daha karanlık ara sokaklara girmeyecekti. Gökteki babamız ''Bir daha o vahşi köpek sürüsüne rastlarsam beni kurtaracak bir sığır bile olmayacak. Daha aydınlık bir yere gitmeliyim. Böyle büyük bir belayı da atlattım ya, bundan kurtulduktan sonra gerisi kolay. Şansım açıldı. İnsanların olduğu bir yere gidip üzerimi örtecek birkaç eski püskü şey bulurum. Artık bir çıkar yol düşünemiyorum. Annemin yanına döneceğim. Onunla birlikte eski püskü artık martık ne varsa toplarım artık. Zaten 40'ı da geçtim. Şu birkaç yılda ihtiyacım ve genkliğimle dünya nimetlerinin tadına bakıp iyi birkaç yılda geçirdim. Artık ölsem de gam yemem. Şehir merkezindeki pazar meydanına gidilebilecek en ışıltılı yerdi. Meydanın ortasında bir sinema, iki yanında da karşılıklı duran bir müze ve bir kütüphane bulunuyordu. 3 binanın önünde de yüksek merdivenleri, ta göğe kadar uzanan mavi camdan duvarları ve durmadan dönüp duran bir ışıklandırma sistemi vardı. Aman tanrım, etrafta incin top oynarken bu kadar lambayı ne diye açık bırakmışlar. Acaba ne kadar elektrik israf ediliyordur? Sinemanın kapısında büyük bir poster yapıştırılmış. İnce türden bir mandarin elbisesi bir kadının su kovasından bile daha kalın bacaklarını gölgeliyor. Kolumdan daha kalın bir silah namlusu ateş almış. Göz kamaştırıcı mücevherlerin üzerine taze kan damlıyor. Kadının eti, memeler çıtlak, basketbol topundan daha büyük memeler bunlar. Kadının kirpikleri ayakkabı fırçasından bile daha kalın ve daha sert. Önceden genç Lian Lian'ın arabasıyla sık sık bu meydanda geçmişliği vardı ama burasının bu kadar büyük olduğunun farkına varmamıştı daha önce. Şimdi sefaretin içine iyice düşmüş olan Prens Yintong, baharın bu içine işleyen soğuğunda titreyerek yürürken meydanın aslında uçsuz bucaksız olduğunu hissediyordu. Meydan sekizgen beton tuğlalarla düşenmişti. Sol ayağını zar zor öne attı. Sağ ayağını onun yanına koyunca gerçekten rahatladı. Yintong'un ayakları sızlıyordu, dayanılmaz bir ağrıyla. Ayağını kaldırıp tabanına bakınca üzüm tanesi büyüklüğünde en az 10 tane kabarcık gördü. Kimi çoktan patlamıştı ve şeffaf bir sıvı akıtıyordu. En çok da kan toplamış kabarcıklar acıtıyordu. Yerde birkaç parça hayvan dışkısı gördü. Önce korkuyla sıçradı, yerdekilerin köpek boku olabileceğini düşündü. Artık köpeğin bokunu görse korkacak raddeye varmıştı. Meydandaki tuğlaların üzerine tebeşirle bir kadın portresi çizilmişti. Resme ilk baktığında kadının yüzü çok tanıdık geldi ama resme baktıkça kadının yüzü gittikçe yabancılaşmaya başladı. Kuvvetli bir rüzgar esince birkaç beyaz plastik poşet rüzgarla birlikte yuvarlandı. Hinton ayaklarının ağrısını unutup torbaların peşine düştü. Birini yakalayınca hemen diğerinin ardından koşturdu. Poşetin peşinde koştururken meydanın ucuna kadar geldi, ardından kanlı ayak izleri bırakarak. Poşet yolun kenarındaki ulu bir ağacın dalına takıldı. Hinton da ağacın altına oturdu. Kıçı soğuktan donsa da ağacın altında oturmaya devam etti. Plastik poşetleri ayağına sardı. Bu sırada bu ulu ağacın dallarında bir sürü poşetin takılmış olduğunu fark etti. Kendinden geçmiş bir mutlulukla poşetleri teker teker toplayıp ayaklarına sardı. Ayakları poşete sarılmış iki pençeyi andırıyordu. Ayağa kalkıp yürümeye başladığı zaman ayaklarının altının çok yumuşak olduğunu hissetti. Çok rahatlamıştı. Acısı azalmıştı. Mutluluktan içi titredi. Ayaklarından çıkan poşet hışırtısı uzaklara yayılıyordu. Taşkın ejderha nehrinin kuzey kıyısından ağır iş makinelerinin gümbürtüsü geliyordu. Şimdi ayaklarının altında olan yerin adı değişmişti. Artık Osmantus bölgesi deniliyordu. O anda Osmantuslular uykuların en derin anlarını yaşıyordu. Yintong'un bulunduğu yerin güneydoğusunda yükselen, yeni yapılmış ve şehrin en lüks binası olan Osmantus konaklarındaki birkaç pencereden süzülen zayıf ışıklar, bölgedeki bütün binaların ışıkları söndürülmüştü. Sonunda Pakoda'ya doğru yönelip annesinin yanına gitmeye karar verdi. Annesi ne derse desin artık yanından ayrılmayacaktı. Korkmak sayılırsa sayılsındı. Hiçbir işe yaramıyorsa yaramasındı. Annesinin yanında deve kuşu yumurtası yiyemeyecek ve saunada yıkanamayacaktı ama en azından artık sokaklarda yalnız başına, yarı çıplak, ayağında ayakkabı yerine plastik poşetlere zavallı bir şekilde koşturmak zorunda kalmayacaktı. Caddenin kenarında mağazalar vardı. Birden vitrinin ışıltısına kapılıp o anda asla ve asla yapmaması gereken vitrinin önünde dikilmeye başladı. Vitrinde modaya uygun giydirilmiş 6 tane vitrin mankeni vardı. 3 kadın, 3 erkek. Giysiler sanki gökten indirilmiş gibi canlı renklerdeydi. Kadın mankenler fil dişinden oymaydı. O tümü altın sarısı ya da kapkara olan saçlar, parlak ve zeki alınlar, hokka gibi burunlar, kıvırık kirpikler, duygulu bakışlar, yumuşak ve kırmızı dudaklar Yintong'un aklını başından aldı ama tabii ki en çok hayran kaldığı şey mankenlerin dimdik duran memeleriydi. Baktıkça mankenler gözüne gittikçe daha canlı gelmeye başladı. Mankenlerin memelerinden yükselen o bal gibi tatlı koku vitrinin camından süzülüp Yintong'un kalbine doğru akmaya başladı sıcak sıcak. Alnı buz gibi vitrin camına çarpınca geçici bir sürede olsa kendine geldi. Deliliğinin yine nüksetmesinden ölesiye korkuyordu. Kendine geldiği bu geçici süreden faydalanıp oradan koşarak uzaklaşmak istedi. Kendini koşmaya zorladı. Tam biraz uzaklaşıp bir tur atmıştı ki kendini yine başladığı yerde buluverdi. İki elini havaya kaldırıp karanlık gökteki yıldızlara doğru dua etti. Gökteki babamız, onlara dokunmama izin ver, onlara dokunmalıyım. Bir daha senden hiçbir şey isteyemeyeceğim yaşadığım sürece. Kendini mankenlere doğru fırlattı. Camın kırıldığını hissetti ama hiç ses çıkmamıştı. Daha mankenlere elini sürmemişti ki mankenler yere devriliverdi. Elin sert bir memenin üzerine koydu. Hemen ardından korkunç gerçekle baş başa kaldı. Aman tanrım, meme ucu yok. Ağzına ve gözlerine tuzlu ve yakıcı bir sıvı giriyordu. Vücudunun dipsiz bir çukura battığını duyumsadı. Ayrım sonu sayfa 833.